Ayrım 15.
Yaşamanın, insanla ilgili şeyleri görmenin belli bir biçimi vardır ve olabilirdi. İşte düşünce düzeni ya da düzenin en azından bir bölümü bu toprak üzerinde yetişen bir bitkidir. Bu bilgelerin tarihini basitleştirerek anlatıyorum. Her düşünce düzeninde kişiliğin bir bölümü olan tarihin koruması gereken, o çürütülemeyen, tartışılamayan konuyla ilgili şeyi ele almak istiyorum. Bu deneme o kişilikleri karşılaştırmalarla yeniden kazanmak, yeniden yaratmak, Grek özünün uyumunu bir defa daha duyurmak için bir başlangıç niteliğindedir. Ödevim her zaman sevmemiz, saymamız gerekeni, sonradan kazanılan hiçbir bilgiyle bizden koparlamayacak olanı, o büyük insanı ışıklandırmaktır. Nietzsche. Yunan felsefesi biraz bozuk düzen görünen şu yargıyla başlar. Su bütün varlıkların ilkesi ve ana kucağıdır. Bu konu üzerinde önemli durmak, düşünmek gerekir mi? Evet, hem de üç nedenden dolayı. İlkin bu yargı varlığın kaynağı ile ilgili bir açıklamadır. İkinciliğin bu açıklamayı bir betim ve söylence ortamına girmeden yapıyor. Üçüncüsü ise biraz üstü kapalı olarak bütün varlıklar bir birlikten çıkıyor görüşünü kapsıyor. Ortaya konan ilk nedene göre Thales din ve akıl dışı inançlarla bağlantılı bir durumdadır. İkinci neden onu bir doğa araştırmacısı olarak yaşadığı topluluğun içinden çıkarıyor. Üçüncü neden Thales'in ilk Yunan bilgesi olarak değerlendirilmesini sağlıyor. O sudan toprak deseydi bizce yanlış ancak çürütülmesi çok güç bir bilimsel varsayımı ortaya atacaktı. Ancak Thales bilimin ötesine geçen bir görüş ileri sürdü. Thales bu birlik tasarısının su varsayımını ortaya koymakla yaşadığı çağdaki fizik görüşlerinin tabanını aşmadı. Onun üzerinden atlayıp geçti. Thales'in burada suyun daha doğrusu ıslak olanın varlığı ve geçirdiği değişimler konusunda yaptığı deney türünden cılız ve düzensiz gözlemler böyle pek geniş bir genellemeye gitmeye, bir bakıma böyle bir işi düşünmeye bile elverişli değildir. Onu böyle düşünmeye iten, kaynağını mistik sezgide bulan, arada bir yeni denemeleri de içine alan, bizim bütün felsefelerde gördüğümüz, bütün varlıklar birdir, biçiminde dile gelen şu metafizik inanç yargısıdır. Böyle bir inancın, bütün deneyleri nasıl baskı altına almaya çalıştığı ilginçtir. Felsefenin her zaman deneyin çitleri üzerinden aşarak, büyülü ve kendine çekici ereklerine nasıl ulaştığı Thales'ten öğrenilebilir. Felsefe yumuşak dayanaklara basarak ileriye doğru sıçrarken, umut ile sezgi onun ayaklarına kanat takar. İşini bilen anlayış gücü hem onun ardından soluyarak yavaş yavaş yürür, hem de kendisinden daha tanrısal olan bu yoldaşının ulaştığı ilginç ereğe varabilmek için daha iyi dayanaklar arar. İnsan bu durum karşısında taşları önüne katıp yuvarlayan, ormandan boşalan bir deredeki iki yolcuyu görür gibi olur. Bu yolculardan biri taşlardan yararlanır, üzerine bastığı taşların uçurma yuvarlandığını görür, aldırmaz, karşıya geçer. Öteki ise ilkin ne yapacağını bilmez, öyle durur. Sonra düşünceye dalar, ağır adımlarını taşıyacak temeller kurma zorunda kalır. Bunu başaramadığı da olur. Kendisine suyu geçmesi için hiçbir tanrının yardımcı olmadığını görür. Öyleyse felsefeyi, düşünüşünü amacına böyle hızla ulaştıran nedir? Yoksa onu bu ölçüp biçen düşünceden ayıran geniş uzamları uçarak aşması mıdır? Hayır, onun ayağını yerden kesen yabancı mantık dışı bir güç olan düş kurmadır. Düş kurma ile yükselen felsefe düşüncesi, geçici bir süre için kesinlik diye benimsenen, imkandan imkana sıçrar alabildiğini, o bu uçuşu sırasında bir takım kesinlikler yakalar. Dahice bir ön duyu onları kendisine gösterir. Felsefe düşünüşü de belli bir noktada saptanabilir kesinliklerin bulunduğunu uzaktan sezer. Düş kurma gücü daha çok benzerliklerin bir yıldırım hızıyla kavranmasında, aydınlatılmasında etkileyicidir. Ancak bundan sonra daha derinlere dalan düşünüş ölçüleriyle kalıplarını getirir. Benzerlikler yerine eşitlikleri, yan yana görünmeler yerine nedenselliği koymaya başlar. Bu olmasa bile yine Thales'in felsefe konusundaki çalışmalarında bir değer vardır. Deney mantığı ve katılığı ile bütün varlıkların ilkesi sudur yargısına geçerken bütün dayanaklar yıkılsa da bilim yapısının bu çöküşünden sonra bile geriye bir şey kalır. İşte bu kalıntıda sürükleyici bir güç bulunur. Onda gelecekteki verimliliğin umudu saklı gibidir. Ben burada bu düşüncenin herhangi bir cılızlaşmaya ya da sınırlama ile alegori niteliğinde bir gerçeklik taşıdığını söylemek istemiyorum. Söz gelişi plastik sanatçının bir çağlayanın kıyısında durarak tasarılara daldığını göz önüne getirelim. O kendisine doğru sıçrayan su yansımalarında suyun insan ve hayvan gövdeleriyle, maskelerle, bitkilerle, kayalarla, su perileriyle, ejderlerle, sözün kısası bütün var olan nesnelerle bir oyuna daldığını görür gibi olsun da bütün varların ilkesi sudur yargısına varsın. Ben böyle bir şey söylemek istemiyorum. Saptanamayacağı anlaşıldıktan sonra bile Thales'in düşüncesinin taşıdığı değer, onun mitostan, alegoriden uzak bir anlamda söylenmesindedir. İşlerinden birdenbire bir Thales çıkan Grekler, yalnız insanlarla tanrıların gerçek olduğuna inandıkları, doğayı bu tanrı insanların başka kılıklara bürünmüş maskeli biçimleri ve biçim değiştirmeleri diye anladıkları sürece bütün gerçekçi düşünürlere karşı çıkmışlar demektir. Onlar için insan varlıkların gerçeği ve özüydü. Geri kalan ne varsa bir görünüş, bir yanıltıcı oyundu. Bu yüzden onlara kavramları kavram olarak kavramak çok güç geliyordu. Buna karşılık yenilerde en kişisel olan bile maddesinden sıyrılıp soyutlanıyor, eskilerde ise en soyut olanı bile bir kişi niteliğine bürünerek ortaya çıkıyordu. Oysa Thales, varlıkların gerçeği insan değil sudur demekteydi. O suya inandığı oranda doğaya inanıyordu. Thales bir matematikçi, gökbilimci olarak masal ve alegori olan şeyden buz gibi soğuyordu. O her şey birdir diyerek bir soyutlamaya varacak kadar uyanamamış, ayılamamıştı. Buna karşılık yine de Grekler arasında zamanın şaşırtıcı, az bulunur bir olayı durumundaydı. Kim bilir belki de o çok göze batan Orpheusçulardan da daha geniş ölçüde soyutlamaları kavrayıp plastik olmayan bir biçimde düşünebiliyorlardı. Onların böyle bir yetisi vardı. Oysa onlar anlatımı ancak alegori olarak ortaya koyabilmişlerdi. Zamanı ve bir takım fizikle ilgili görüşleri bakımından Thales'e yakın olan Syrostu, Perikides de böyle bir konuyu sözle anlatmada söylencelerle alegorinin birleştiği bir ara alanındaydı. Perikides, dünyayı kanatlı bir meşeye benzetecek ölçüde gözü pekti. Bu meşe, gerilmiş kanatlarıyla havada duran Zeus'un Kronos'u yendikten sonra eliyle üzerine karaları, suları, ırmakları işlediği çok süslü bir yücelik elbisesiyle örtülüydü. O dünyayı böyle düşünüyordu. Somutça görünüşlere benzer bir yanı bulunmayan böyle karanlık alegorili felsefe karşısında Thales, doğayı derinliğini incelemeyi deneyen ilk yaratıcı düşünürdür. Bilimi saptanabilenini kullanmasına karşılık onların üstünden atlayıp geçmişse bu olay onun bilge kafasının bir belirtisidir. Bilge anlamına gelen Grekçe sözün kökü sapio yani tadıyorum, sapiens tadan, saspios en yüksek tatma gücü olan insan gibi karşılıkları içerir. Dipnot 1. Bu sözcükler bu durumlarıyla Grekçe değil Latincedir. Bundan da halk anlayışına göre bilge, keskin bir tatma, anlama, seçme ve bilme yetisi olan kişidir. Onun özelliği budur. Yok, kendi işlerinde iyi olanı ortaya koyana akıllı denecekse o zaman bilge akıllı değildir. Aristoteles şunları söylemekle haklıdır. Thales ile Anaxagoras'ın bildiklerine alışılmamış, şaşılacak, anlaşılması güç tanrılık işler. Üstelik insanları ilgilendiren iyiliklerle bağlantılı olmadıklarından yararsız, işe yaramaz şeyler denecektir. Felsefe anlaşılmayan, anlaşılması güç, şaşılacak nitelikte olanları seçip ayırmakla bilimin karşısındaki yerini belirliyor. Ayrıca yararlı olmayanı öne sürerek aklın karşısındaki durumunu ortaya koyuyor. Bilim böylesine ince bir zevki olmadan önüne geleni bilmek için bilinebilir durumda ne varsa hepsine gözü dönmüş bir açlıkla saldırıyor. Buna karşılık felsefe düşüncesi her zaman bilinmeye değer konuların, büyük ve önemli bilgilerin ardında koşuyor. Oysa büyüklük kavramı ahlak alanında da estetik alanında da her zaman değişebilir durumdadır. Bu yüzden felsefe büyüklüğün genel yasasını ortaya koymakla işe başlıyor. Konulara ad verme ancak felsefenin işidir. Felsefe bu büyüktür diyerek insanı bilgi susuzluğunun taşkın isteği üzerine yükseltir. Büyüklük kavramının yardımı ile bu susuzluğu dizginler, bunu da önce varlıkların özü ve çekirdeği ile ilgili bilgiye erişebilir ya da erişilmiş bir durumda görmekle başarır. Thales, bütün varlıkların ilkesi sudur dediği zaman, insan ayrı ayrı bilimlerin sürüne sürüne yaptıkları denemelerden birdenbire kurtularak, bu derin sessizle bilginin aşağı basamaklarının bayağı bağlarından sıyrılır. Bilge, evrenin bir bütün olarak ezgisini kendi içinde söylemeye, onu birer kavram olarak içten dışa çıkarmaya çalışır. Bir plastik sanatçı gibi somut görüşlerle dolu, dinine bağlı bir kimse gibi yargılayıcı, bilim adamı gibi amaçları nedenleri arayıcıdır. Makrokozmoza, yani evren bütünü yükseldiğini sezdiği zaman seri kanlı davranır. Dram sanatçısının kendini başka gövdelere dönüşmüş gördüğü, onların ağzından konuştuğunu bildiği, bu dönüşmeyi dizelerle dışa vurduğu zaman bağlı kaldığı ölçülülüğü korur. Burada sanatçı için dize, yani mısra neyse, bilge içinde diyalektik düşünüş odur. Bilge diyalektiğe büyülü bulunuşunu korumak, onu taş gibi katılaştırmak için başvurur. Dramcı için sözle dize, yaşadığını, gördüğünü, mimik ve müzikle doğrudan doğruya bildirdiğini anlatmak nasıl yabancı dilde bir kekeleme ise, her derin felsefe ezgisinin diyalektik ve bilim düşünüşüyle açıklanması da bir yandan görülenin bildirilmesi için tek çıkar yoldur. Bir bakıma zavallı bir yoldur. Dahası var. Özüne bağlı kalmadan mecazlarla başka bir dile çevirmedir. İşte Thales var olanın birliğini böyle görmüş, onu açıklamak için sudan söz açmıştır. 4. Bilgenin genel örneği, dumandan sıyrılır gibi Thales'in görünüşünden çıkarken onun izinden yürüyen büyük artçısının, yani halife görünüşü, bize daha açık ve seçik olarak sesleniyor. Onun yüce bir söyleyişle bir taşa kazılmış yazı gibi ortaya koyduğu her cümlesi, yeni bir aydınlatmanın tanığı ve yüce gözleme dalışların içinde duruşun bir anlatımı olarak görünür. Burada düşünüş ile düşünüşün biçimi, en yüce bilgiliğe giden yolun üzerindeki konak taşlarıdır. Anaxagoras pırıl pırıl bir kesinlikle şöyle diyor: varlıklar hangi kaynaktan çıkmışsa yine orada yok olacak. Çünkü zamanın düzenine uygun olarak cezalarını çekmeleri, yaptıkları haksızlıklar yüzünden yargılanmaları gerekir. Ey gerçek bir kütümserin büyülü deyişi, Grek felsefesinin sınır taşı üzerine kazılan bilicilik başlığı. Nasıl yorumlayacağız seni? Yüzyılımızın biricik ağır başlı düşünmeyi bilen ahlak hocası, yüreklerimize şöyle sesleniyor: her insanın ne olduğu konusunda yargıda bulunmak için en doğru ölçü, onun hiç var olmaması gereken, ancak varlığının borcunu türlü türlü acılar ve ölümle ödeyen bir varlık olmasıdır. Ne beklenebilir böyle bir varlıktan? Hepimiz ölüm cezasına çarptırılmış suçlular değil miyiz? Doğuşumuzun cezasını önce yaşamakla, sonra da ölümle çekiyoruz. Bu öğretiyi şimdi Anaximandros'la birlikte her türlü oluşu, sonu olmayan varlıktan cezaya uğratan bir kurtuluş, yok etmekle suçunun karşılığını bulan bir haksızlık gibi görmek mantığa aykırı gelebilir. Ancak bu büsbütün insana özgüdür. Ayrıca felsefenin az önce açıklanan sıçraması, üstten atlaması görüşüne uygundur. İnsan yaşamını, suyu, sıcak ya da soğuğu bir düşünelim bir kez. Var olan ne varsa sonunda yine yok olacaktır. Belirli özelliklerin göründüğü her yerde deneyle saptanan bir kanıya dayanarak, bütün bu niteliklerin ortadan kalkacağını, gizlilikleri bilen bir kimse gibi ileri sürebiliriz. Bundan da belirli özellikler taşıyan, bu özelliklerden kurulan bir varlık hiçbir zaman nesnelerin kaynağı olamaz. Anaximandros bu konudaki görüşünü şöyle anlatıyor: gerçekten var olan bir nesnenin belirlenen özellikleri olamaz. Olsaydı o da bütün öteki varlıklar gibi ortaya çıkar, sonra yok olurdu. Oluşun durmaması için ilk varlığın belirli olmaması gerekir. Anaximandros'un düşüncelerini yorumlayanların benimsemeye alıştıkları gibi, ilk varlığın ölümsüzlüğü onun sonsuzluğunda, tükenmez oluşunda değildir. Onun yok olmaya yol açan, belirli niteliklerden sıyrılmış olmasındadır. Bu yüzden ona belirsiz olan adı verilir. Böyle adlandırılan ilk varlık oluşu aşar, böylelikle oluşun sonsuzluğunu bir engelle karşılaşmadan sürekliliğini sağlar. İnsan bu bütün varlıkların ana kucağı durumunda olan bu belirsizdeki son birliği ancak olumsuz olarak nitelendirebilir. Önümüzde duran oluş evrenindeki herhangi bir yüklemi ona yükleyemez. Bu yüzden o Kant'ın şu kendi kendine olan nesnesini onunla eş değerli sayabilir. Bu ilk maddenin ne olduğu konusunda söz gelişi hava ile su ya da hava ile ateş arası bir nesne mi olduğu üzerinde başkalarıyla tartışmaya kalkan bir kimse bizim bilgemizi hiç mi hiç anlamamıştır. Anaximandros'un bu ilk maddesini var olan bütün maddi varlıkların bir karışımı olarak tasarlayıp tasarlamadığını kendi kendine soranlar için de durum böyledir. Biz bakışlarımızı biraz önce sözü edilen kısa fakat özle dolu olan şu cümleye, bu evrenin nereden geldiği sorusunu Anaximandros'un fizik nedenleriyle açıklamadığını anlatan söze çevirebiliriz. Anaximandros ortaya konan varlıkların çokluğunda cezası çekilme gereği duyulan haksızlıkların bütününü gördüyse en derin anlamlı ahlak sorununun düğümlendiği yeri bulan ilk Grek odur. Var olması gereken bir nesne nasıl yok olabiliyor? Bir türlü durmayan bu olma ve doğurma, doğanın yüzünde görülen bu acı buruşukluk ve bozukluk, varlığın bütün alanlarında duyulan bu inleme nereden geliyor? Anaximandros bu haksızlık evreninden, ilk birlikten, utanmazca bir düşün anlamına gelen bu evrenden bir metafizik kalesine kaçıyor. Kalenin duvarlarına yaslandıktan sonra bakışlarını uzaklara çeviriyor. Dört yana bakıyor. Düşünceye dalıp sustuktan sonra bütün varlıklara şöyle bir soru yöneltiyor. Var olmanızın değeri nedir? Hiçbir değeri yoksa neden varsınız? Anlıyorum. Kendi suçunuz yüzünden yaşıyorsunuz. Bunun cezasını kendi ölümünüzle çekme gereğindesiniz. Bir bakın nasıl sararıyor soluyor dünyanız. Denizler küçülüyor kuruyor. Dağların üzerinde bulunan deniz kabukları eskiden denizlerin nerelere kadar geldiğini, ne kadar kuruduğunu gösteriyor size. Ateş daha şimdiden yok ediyor dünyamızı. Sonunda duman sis olacak, ortadan kalkacak bu dünya. Sonra böyle bir ölümlülük dünyası yeniden kurulacak. Bu oluşun kargışlamalarından bir daha kim kurtarabilir sizi? Böyle soruları ileri süren, gittikçe yükselen atılımlı düşünceleriyle deneye dayanan, bağları kopararak en yükseklere, ayın üzerindeki alanlara doğru fırlayan bir insan hayatın hiçbir türlüsünü sevemezdi. Gelenek onun görklü giysilerle dolaştığını, trajik bir ağırlık başlılık davranış ve tutumlu olduğunu, yaşam alışkanlıklarında kendini ortaya koyduğunu bildirir. Biz de buna inanıyoruz. O yazdığı gibi yaşar, giyindiği gibi yüce yüce yazardı. Bu yaşam bir trajedya, o da trajedyanın bir kahramanı rolünü oynuyormuş gibi elini kaldırır, ayağını yere basardı. Bütün bunlarda Empedokles'in büyük örneği görünüyordu. Yurttaşları onu ülkeden göçen bir sömürgenin yöneticisi olarak seçtiler. Kim bilir belki bunu yapmakla onu hem kutlamış hem de başlarından attıkları için sevinmişlerdi. Anaximandros'un düşüncesi de göç etmiş, başka yerlerde sömürgeler kurmuştur. Efes ile Ela onu kovmamışlar. Bunlar Anaximandros'un durduğu yerde duramıyorlardı. Oysa düşünce alanında onun eliyle ilerlediklerini, bulundukları yere onun yardımıyla geldiklerini biliyorlardı. Thales evreni daha çok var olan bir tek niteliğin, suyun gelişmiş ya da örtülü kalmış durumuna indirme gereğini duyuyor, onu elinden geldiğince tek nesneden türetmeye çalışıyordu. Anaximandros ise Thales'i iki adımla aşıyor, ilkin şunu soruyor. Son olmayan birlik varsa bu çokluk nereden geliyor? Bunun karşılığını çokluğun çelişkili kendini yiyen niteliğinde buluyor. Çokluğun varoluşu onun gözünde bir ahlak olayı kılığına giriyor. Bu var olma kurallara uygun değildir, yok olma yoluyla cezasını çekmektedir. Burada düşünürün aklına gelen şöyle bir soru vardır. Şimdiye değin sonu olmayan denecek ölçüde uzun bir zaman geçtiğine göre neden bütün var olanlar çoktan göçüp gitmediler? Oluş akımı neden boyuna yenileniyor? Anaximandros bir takım mistik yollara başvurarak bu sorudan kendini kurtarabiliyor. Anaximandros, sonsuz oluşun ortaya çıkışı ancak sonsuz varlıkta gerçekleşebilir diyor. Bu varlıktan düşerek haksızlık içinde oluşa varmanın koşulları değişmez, aynı kalır. Varlıklar bütününün düzeni yüzünden belirsizin kucağından çıkan tek tek ayrılmalar görülemiyor. Anaximandros burada durmuş, şu yüce evren görüşü dağının dev gibi bir görüntü gibi düşen gölgesinde çakılıp kalmıştır. Belirsiz olandan belirli olanın, sonsuz olandan zaman içinde olanın, doğru olandan haksızlığın düşüş yoluyla nasıl ortaya çıktığı sorununa ne ölçüde yaklaşmak istemişse gecede o ölçüde karanlık olmuştur. Oluş sorununun Anaximandros'ta gömülüp kaldığı gizemli gecenin ortasına Efesli Heraklitos girip tanrısal bir şimşekle bu geceyi aydınlatıverdi. Şöyle söylüyor Heraklitos. Oluşa bakıyorum. Varlıkların bu ölümsüz dalgalarını, bu uyumunu böyle ince bir ilgiyle gözetlemedi kimse. Ne görüyorum? yasalar, yanılmaz kesinlikler, doğrunun değişmeyen yörüngeleri, yasalara karşı çıkışların ardından yargılamaya başlayan şu eriniler. Dipnot 1. Kızanlar, öfkeden köpürenler anlamına gelen erini sözü eski Greklerde ahlak kurallarına karşı çıkanları, suç işleyenleri cezalandıran, onlardan öç alan tanrısal varlıklara verilen addır. Önceleri ruhtura, sonra yarı kadın tanrı oldular. Bütün evren doğruluğun bir alanı durumunda. Doğanın tetikte bekleyen bütün güçleri, dipnot 2. İnsanların alın yazılarıyla ilgili işlere bakan daimonlar, cinler. Onun buyruğu altında her yanda, benim gördüğüm olmuş olanın cezalandırılması değil, oluşun belli kurallara bağlanmasıdır. Kötülüğün, düşüşün kutsal sayılan sarsılmaz yasalarda ortaya çıktığı nerede görülmüştür? Haksızlığın egemen olduğu yerde düzensizlik, başıboşluk, çelişki de olur. Ancak bu evrende olduğu gibi yasa ile Zeus'un kızı Dike'nin tek başına egemenlik sürdüğü bir ülke, dipnot 3. Zeus ile Temis'in kızı, doğruluk tanrıçası, Zeus'un yardımcısıdır. Adı İlkin, Hesiodos'un şiirlerinde geçer. Tek başına egemenlik sürdüğü bir ülke nasıl oluyor da suçun, cezanın, hüküm giymenin alanı, lanetlenmişlerin mahkemesi olabiliyor? Heraklitos bu sezgiden birbiriyle bağlantılı iki hayır çıkarıyor. Bunlar da ancak Anaximandros'un görüşleriyle karşılaştırılınca aydınlanabilir. Heraklitos önce Anaximandros'un benimsediği iki evrene karşı çıkıyor. Fizik evreni, beş duyu ile algılanan evreni, metafizik evrenden, yalnız düşüncede yaşayan evrenden, belirli niteliklerin bulunduğu alanı da tanımlanmayan belirsizlerin alanından ayrı saymıyor. İkisini bir sayıyor. Bu ilk adımdan sonra onun daha yiğitçe bir davranışla ikinci adımı atmasının önüne geçilemez artık. O varlığı düpedüz yok saydı. Onun bütün yasmalarına karşılık yazılmamış, ölümsüz yasaların koruyuculuğu altında uyumun demir gibi vuruşlarıyla gidip gelen bu evren, hiçbir yerde değişmeden duran, bozularak yok olmayan, akışın içinde bir kale görünüşüyle kendini gözlere sunan bir evren değildir. Heraklitos, Anaximandros'tan daha yüksek çıkan sesiyle şöyle haykırıyor. Oluşun dışında bir varlık görmüyorum. Aldanmayınız. Oluş ve yok oluş denizinin herhangi bir yerinde sağlam toprak gördüğünüzü sanıyorsunuz. Bu varlıkların kendi özlerinde değil, sizin kısa görünüşünüzdedir. Varlıkların değişmeyen kas katı bir süresi varmış gibi atlar takıyorsunuz onlara. Oysa içine ikinci defa girdiğiniz ırmak bile birinci defa girdiğiniz ırmak değil artık. Heraklitos'un krallara yaraşan varlığı tasarımın en yüksek gücü olmaktan öteye geçemez. Öte yandan kavramlarla, mantık birleşimleriyle kazanılan başka türlü tasarımlara şu akla karşı soğuk, duygusuz, bir bakıma düşmanca davranıyor.